Ayrım 10.
Sayfa 83. NPQ, belki de göçmenler kendi topraklarını terk edince Volksgeist'ların yani halk ruhu keskinliğini de geride bırakıyorlar.
Amerika'da bile akademik çevrelerde müfredatta ortak olanı değil de ortak olmayanı vurgulayan çok kültürlü yeni bir hareket başlamış durumda.
Berlin, evet biliyorum. Siyahların dersleri İspanyol asılların dersleri ve diğerleri. Bu da herhalde bükülmüş dalın geri tepmesi.
Amerikan Politeknisitesi'nin bu alanında azınlıklar kendilerini bir dezavantaj içinde görüyorlar.
Politeknisi de Herder'in fikri değildi. Almanları Hollandaca öğrenmeye ya da Alman öğrencileri Portekiz kültürünü araştırmaya teşvik etmemişti.
Herder'de ırk konusunda da bir şey yoktur, kan konusunda da.
O yalnız topraktan, dilden, ortak şarkılar ve ezgilerden, adetlerden söz eder.
Karadağlı bir arkadaşımın bir zamanlar bana dediği gibi, onun düşüncesinin odak noktası yalnızlığın çevrede insanlar bulunmaması değil, lafınızı anlamayan insanlar arasında yaşamak demek olduğuydu.
İnsanlar ancak iletişimin çabasız, hemen hemen içgüdüsel olabildiği bir tek topluma aitken birbirini tam anlamıyla anlayabilir.
Herder birçok milletin bir arada dar bir alana sıkıştığı Viyana'daki kültürel sürtüşmelerden hiç hoşlanmazdı.
Evet, bu ortamdan dehalar çıkmıştı ama her birinde derin bir nevrotik unsur gizliydi.
Bunu kabullenmek için Gustav Mahler'i, Ludwig Wittgenstein'i, Karl Kraus'u, Arnold Schoenberg'i, Stefan Zweig'i, ayrıca çoğu Yahudi olan savunmasız bir topluluk içinde psikanalizin doğuşunu düşünmek yeter.
Birbiriyle pek uyuşamayan kültürlerin İslav, İtalyan, Alman ve Yahudiler arasındaki korkunç çatışmalar büyük bir yaratıcılık haznesinin kapağını açmıştır.
Bu kültürel ifade daha önceki Viyana'dan, Mozart, Haydn ve Schubert'in Viyana'sından çok farklıdır.
MPQ, Pierre Trudeau ayrılıkçı Kübeklilerle cebelleşirken sık sık Lord Acton'a atıfta bulunmuştur. Onun inancına göre siyasal sınırlar nerede etnik sınırlarla üst üste çakışırsa, orada şovenizm, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık kesinlikle özgürlüğü tehdit edecektir.
Azınlıkları ve bireyleri koruyabilmek için ancak federal bir cumhuriyet içinde anayasal haklar, yani herkese eşit vatandaşlık hakları vermek gerekir.
Trudeau'nun Acton'dan ders alarak yansıttığı bir söz şöyledir: milliyet teorisi tarihte geriye doğru bir adımdır.
Berlin, Lord Acton çok soylu bir insandı ve ben de onun bu görüşüne katılıyorum. Ama kabul etmemiz gerekir ki Trudeau'nun tüm çabalarına rağmen Kübekliler hala bağımsızlık peşinde.
Olayları geniş boyutta ele alınca krallıkların ya da din adamlarının güç tekerlerine, yetki tekerlerine rağmen orta çağın bazı bakımlardan tedirgin 19. yüzyıla göre daha uygar olduğunu söyleyebiliriz.
Daha da beteri bizim korkunç yüzyılımız yaygın şiddeti, şövenizmi, ırksal soykırımları, Stalin'in siyasi soykırımlarıyla çok daha kötü durumdadır.
Oysa ki orta çağda da etnik sürtüşmeler vardı. Belki Yahudiler ve münkirler işkence baskısı altındaydı. Ama milliyetçilik diye bildiğimiz şey yoktu.
Savaşlar hep hanedan savaşlarıydı.
Evrensel bir kilise, ortak bir Latin dili vardı.
Tarihi geriye çeviremeyiz ama nispeten barışçı olan pek çok rengi üzerinde toplamış, yamalı bohçaya benzer bir dünyanın, bu dünyada her parçanın kendi farklı kültürel kimliğini geliştirmesinin, diğerlerine hoşgörü göstermesinin, ütopyacı bir hayal olmadığına inanmaktan vazgeçmek istemiyorum.
MPQ, ama böyle bir yamalı bohça hangi ortak iplikle dokunabilir?
Özel kültürel dünyalardan oluşan her birinin kendi yörüngesinde döndüğü bir evrende, bu gezegenleri birbiriyle çarpışmaktan alıkoyacak güneş nerede olmalı?
Berlin, böyle bir merkez fikri yeni baştan kültürel emperyalizme yönelebilir.
Herder'in evreninde güneşe ihtiyaç yoktu.
Onun kültürleri gezegen değil, çarpışmayan yıldızlardı.
20. yüzyılın sonunda böyle bir vizyonun gerçekleşebilmesi konusunda pek az tarihsel kanıt kaldığını kabul ediyorum.
82 yaşındayım. Yüzyılın hemen hemen tümünü yaşadım.
Bunun Avrupa'da yaşanmış en kötü yüzyıl olduğu konusunda hiç kuşkum yok.
Uygarlığımız için hiçbir şey bundan daha korkunç olmamıştır.
Hayatım boyunca olan korkunç olaylar tarihin başka her döneminde olanlardan fazladır.
Hunlar zamanında yaşananlardan bile kötüdür.
Umulabilecek tek şey insanlar savaşmaktan yorulduklarında bu kanlı selin dineceği olabilir.
Kanamaları durdurmak için turnikeler uygulanamazsa, yaralara onları yavaş yavaş iyileştirecek sargılar sarılamazsa, iz bırakmalarının önemi daha azdır, kötü zamanlar devam edecek gibi gözükmektedir.
Karşısında mahcup olmadığımız uluslar, yaralanmamış ya da yaraları iyileşmiş olanlardır.
Onlar da Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda ve umulur ki Japonya'dır.
NPQ, belki de iki gelecek birbirinden ayrı ama yan yana yaşayabilir. Biri toprak uygarlığı, biri de uydu uygarlık.
Ulusların silahlı çatışmalar yerine belki öfkesi dinmiş uluslar küçük bir dünya oluşturabilir.
Kana susamışlıkları sonunda tüketimcilik ve kitle eğlenceleriyle akıp tükenir.
Belki de barışçı birleşmenin bedeli budur. Milan Kundera'nın geçenlerde yazdığı gibi, uçarı kültürler antropolojik olarak asla savaşamazlar ama Picasso'ları da yaratamazlar.
Berlin, iş o konuya dayanırsa ben büyük dehaları yalnız trajik olayların yaratabildiğine inanmıyorum. Orta Avrupa'da Kafka ve Rilke derinden yaralıydı. Ama Racine, Molière, Pushkin, Tolstoy gibilerinde derin yaralar yoktu. Dostoyevski'den farklı görünüyorlardı. Goethe de görünüşe göre yaralanmaktan tümüyle kurtulmuş biriydi. Yüzyılımızdaki Rus şairlerin kaderi ise çok daha farklı, çok daha karanlık bir hikayedir. Hiç kuşkusuz teknolojinin baskısı altında tek düzelik artar, buna örnek de Avrupa'nın Amerikalılaşmasıdır. Bazı kimseler bundan nefret etmektedirler ama önüne geçilemeyeceği de kesindir. Önce konuştuğumuz gibi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda gördüğümüze benzer biçimde siyasal ve ekonomik bakımdan birliği sağlarken kültürel çeşitliliği sürdürmek de mümkündür. Ben sonunda bunu hayal ediyorum. Durulmuş, sakin, uluslarda bir derece tek düzelik, onun yanında dünyanın geri kalanında hoşa gidecek dozda barışçı çeşitlilik. Şimdiki gidişin ters yönde olduğunu kabul etmek zorundayım. Keskin, bazen saldırgan çabalarla pek küçük grupların kendilerini kabul ettirme girişimleri söz konusu.
NPQ, bir dizi yeni ortak değerin ortaya çıkmasını ne diyorsunuz? Ekolojik haklar, insan hakları. Bunlar kabuğunu kıran kültürleri kendi üsluplarını sıkıştırmaksızın bir dereceye kadar birleştiremez mi?
Berlin, şimdilik dünyayı doğru yolda tutacak, üzerinde anlaşılmış asgari değerler yok gibi. Umalım ki bir gün sizin dediğiniz gibi çok sayıda asgari ortak değer kabul edilir, yoksa zaten işimiz bitik. Barışı koruyacak miktarda paylaşılmış asgari değerler yoksa, aklı başına toplumların hiçbiri sağ kalamaz.
NPQ, kozmopolitanlık rüyası durulmuş sakin bir dünyada bile gündemde değil diyorsunuz, öyle mi?
Berlin, her der gibi ben de kozmopolitanlığı kof buluyorum. İnsanlar belli bir kültüre ait değillerse gelişemezler. O kültüre karşı isyan da etseler, onu baştan sona değiştirseler de yine de bir geleneksel akımın içindedirler. Yeni akımlar yaratılabilir, Batı'da Hristiyanlıkla, Luther'le, Rönesans'la ya da romantik hareketle yaratıldığı gibi. Ama sonunda bunların hepsi aynı ırmaktan gelmedir, altta yatan bir merkezi gelenek vardır. O gelenek bazen kökten değişmiş bir biçimde bile olsa sağ kalabilir.
Ama eğer bu gelenek ırmağı kurursa, örneğin toplumdaki kadın ve erkekler bir kültürün ürünleri değilse, aralarında yakınlık, akrabalık yoksa, bazılarına kendilerini biraz daha yakın hissetmiyorlarsa, bir ana dili yoksa, bunun sonu insani olan her şeyin kurumasına varır.
NPQ, demek ki size göre kültürel çoğulculuğun havarileri olan Vico ve Herder aslında geleceğin düşünürleri.
Berlin, evet, hepimizin çeşitli değerlerin bir dereceye kadar etkisinde oluşumuz bakımından öyle. Yunanlılar da İbranilerden Hristiyan Orta Çağ'a, Rönesans'a ve 17. 18. yüzyılların aydınlanma çağına kadar birlik en büyük değerdi. Gerçek tektir, yanlışlar çoktur.
Çeşitlilik ise yeni bir değerdir. Bize onu romantik hareket getirmiştir. Çeşitliliğin peygamberi olarak gördüğüm Herder ve Vico da bunun önemli bir parçasıdır. Onun ardından çeşitlilik, çoğulculuk, bunda çok sayıda uyuşmaz ideallerin insanlara cazip gelmesi de mümkün olabilir. İçtenlik, mutlaka gerçeğe ya da iyiliğe yönelik olması şart değildir. Bütün bunlar da birer değer sayılmıştır. Hayat biçimlerinde çoğulculuk bir kere kabul edilince, birbirinden farklı, bağdaştırılamayacak bakış açıları arasında karşılıklı saygı da olabilir. Bütün bunların dev bir çizme altında ezilmesini düşünmek zor. Bu açıdan 21. yüzyılla ilgili bir kehanette bulunmama izin verin. Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyası belki de sonu gelmez etnik şiddete, milliyetçi rekabete bir cevap olarak bin yılın sonunda kısmen kurulabilir. Böyle bir sistem altında herkes giydirilir, doyurulur. Hepsi bir tek damın altında yaşar, bir tek yaşama modelini izler. Ama er geç birisi isyan edecek, birisi çevresinde biraz kıpırdama alanı isteyecektir. İnsanlar yalnız totaliterliğe baş kaldırmakla kalmayacak, herkesi kucaklayan, iyi niyetli sisteme de baş kaldıracaktır. İlk tekmeyi vuran kötü insan diri diri yakılacaktır ama onu başka kişilerin izleyeceği, onların da sorun çıkaracağı kesindir. Bunca yıl yaşadıktan sonra kesinlikle emin olduğum bir şey varsa, o da insanların er geç tek düzeliğe karşı isyan edeceği, her tür küresel çözüme baş kaldıracağıdır. Reform hareketi de evrensel otorite iddialarına karşı böyle bir isyandı. Sonunda Roma İmparatorluğu'nun geniş topraklar üzerindeki egemenliği çöktü. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda da öyle oldu. İngiltere İmparatorluğu üzerine güneş sonunda battı. Şimdi de Sovyet İmparatorluğu'na aynı şey oldu.
Rusların bir masalı vardır. Karısını cezalandırmak isteyen bir sultan, kadının oğluyla birlikte bir fıçıya konmasını, fıçının bir yanına hava delikleri açılmasını emretmiş. Sonra da yok olsunlar diye fıçıyı denize attırmış. Birkaç gün sonra çocuk annesine, "Bu kadar sıkışık durmaya dayanamıyorum, gerinmek istiyorum," demiş. Annesi, "Yapamazsın," diye karşılık vermiş. "Fıçının dibi çıkar, boğuluruz." Birkaç gün sonra oğul yine itiraz etmiş. "Yer istiyorum." Annesi, "Tanrı aşkına yapma, boğuluruz," demiş. Çocuk, "O zaman boğulursak boğulalım, bir kerecik gerinmek zorundayım, ondan sonra ne olursa olsun," demiş. O özgürlük anını yaşamış, ondan sonra da ölmüş. Rus radikali Herzen bu olayı Rus halkına uyarlamıştır. Özgürlük için harekete geçecekleri kesin demiştir. Ondan sonra ne olursa olsun. MPQ. Her derin zamanda belki Kuzey Denizi fırtınalarını yaşamadan İskandinav bilgelerini anlayamazdık. Ama bugün NTV sayesinde Pekin'den Moskova'ya, Los Angeles'a kadar her yerde yaşayan gençler Madonna konserini seyrederken aynı zevkleri paylaşabiliyorlar. Böyle bir çağda kültürel self-determinasyonun ne anlamı kalır? Berlin. Yine de geçmiş farklılıkların bedeli ödenir. Bangkok'taki gençlerle Valparaiso'daki gençlerin Madonna'yı seyrederken kullandığı gözlükler aynı değildir. Polinezya ve Mikronezya adalarında konuşulan çok sayıdaki dilin birbirine hiç benzemediği söylenir. Aynı şey Kafkasya dilleri için de geçerlidir. Eğer bütün bunların günün birinde yerlerini evrensel bir dile bırakacağını sanıyorsanız, yalnız bilgi amacıyla, politika ya da ticaret amacıyla değil, duygusal nüansları, iç hayatları ifade etmek için evrensel bir dil kullanılacağına inanıyorsanız, o zaman belki dediğiniz şey gerçekleşebilir. Ama bu da tek bir kültür olmaz, bir kültürün ölümü olur. Bu kadar yaşlı olduğuma memnunum. Milliyetçiliğe karşı Pierre Trudeau. Pierre Trudeau 1968 ile 1979 arasında, ayrıca 1980 ve 1984 arasında Kanada Başbakanı olarak görev yapmıştır. Bu makalesini Soğuk Savaş'ın hemen sonrasında MPQ'nun ilkbahar 1990 sayısı için Yeni Dünya Düzensizliği başlığıyla yazmıştır. Montreal. Bloklar arasındaki ideolojik düşmanlığın soğuk soluğu ortadan kalkınca, Yalta öncesi Orta Avrupa'yı ya da 1917 öncesi Sovyetler Birliği'ni hatırlatan etnik milliyetçiliğin dumanı yeniden tütmeye başlamıştır. Gürcistan ve Ermenistan'dan eski Yugoslavya'ya ve Rusya'ya, Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti'nden Macaristan ve Romanya'ya, Almanya'dan Kübek'e kadar yaklaşan 21. yüzyıl, 19. yüzyıla kaygı verecek kadar çok benzemektedir. Tarihin böyle bir dönüm noktasına bir zamanlar Batı'da çok yaygın kabul görmüş olan modern, liberal devlet ilkelerini bir kere daha haykırmak gereği insana garip gelmektedir. Oysa o ilkeler geçmişte bizi milliyetçi ve etnik temellere dayalı politikaların kanlı felaketlerinden korumuş olan ilkelerdir. Kübek'e federal çözüm çerçevesinde ayrı bir toplum olma hakkını tanıyan 1982 tarihli Kanada Anayasası'nın kabulü için baskı yapmış başbakan olarak, kanımca Kanada tecrübesi bir evrensel değere sahiptir. Kendine göre liberal politik bir yaklaşım mantığı vardır. Etnik temele dayalı milliyetçilikle çatışmakta olan tüm devletler için önemlidir. Çünkü eğer 6 milyon Fransız kökenli Kanadalı, milli egemenliklerini 20 milyon İngiliz ya da başka kökenli Kanadalıyla paylaşmayı beceremiyorsa, durumu daha kötü olan devletler için, örneğin eski düşmanlıkların yoksullar yüzünden körüklendiği, Dağlık Karabağ gibi devletler için pek az umut var demektir. Tarih boyunca hangi devlet kendine din ve etnik kökler gibi hoşgörüsüz bir fikri dayanak olarak seçse, bu fikir şiddetin ve savaşın ana kaynağı olmuştur. Geçmişte kanlı din savaşlarının sona erdirilebilmesi için dinin devletin temeli olmaktan çıkarılması gerekmiştir. Bugün milletler arasındaki savaşlara son vermek için de tek umudumuz aynı şekilde etnik tanımları devletin temeli olmaktan çıkarmaktır. Nazi Almanya'sına, faşist Japonya'ya, İslami İran'a baktığımızda kendi işlevini etnik ya da dinsel esaslara göre tanımlayan devletlerin eninde sonunda şovenist ve hoşgörüsüz bir tutuma büründüğünü görüyoruz. Milliyetçiler ister solcu ister sağcı olsun, siyasal açıdan gericidir. Çünkü ortak çıkarları tüm insanlar için yorumlayacakları yerde bir etnik grubun ya da dinsel fikrin fonksiyonu olarak tanımlamaktadırlar. Milliyetçi hükümetin yapısı itibariyle hoşgörüsüz, ayrımcı, sonunda da totaliter olması bu yüzdendir. Lord Acton'ın daha 1862 yılında yazdığı gibi ideal olarak kendine ırkı seçen bir millet, kendi halkın haklarını ve isteklerini dikkate almadan yönetir. Onların farklı çıkarlarını hayali bir birlik içinde eritmeye kalkar. Onların eğilimlerini ve görevlerini daha yüksek bir milliyet iddiasına feda eder. Tüm doğal hakları ve tüm elde edilmiş özgürlükleri kendini kabul ettirme uğruna ezer. Ne zaman bir devletin yüce amacı olarak bir tek boyut seçilse, o devletin o süre için mutlak devlet haline gelmesinden kaçınılamaz. Böyle olunca gerçekten demokrat bir hükümet ister eyalet ister federal olsun milliyetçi olamaz. Çünkü cinsiyete, renge, ırka, dinsel inanca ya da etnik kökene bakmaksızın tüm vatandaşlarının iyiliği için çalışmak zorundadır. Demokratik hükümet iyi vatandaşlığı temsil eder, hiçbir zaman milliyetçiliği temsil etmez. Bunu söylerken devletin kültürel ve dilsel değerleri görmezden gelmesi gerektiğini söylüyor değiliz. Siyasal bir toplumun koruması ve geliştirmesi gereken değerleri arasında bunların önemi en ön sıradadır. Bu nedenle bir devletin anayasası ve yasalarıyla bu değerleri koruması ve garantiye alması çok istenen bir şeydir. Ayrıca bu devletin politikalarının etnik grupların çıkarlarına da hizmet etmesinden kaçınılamaz. Özellikle çoğunluk grubu için bu son derece geçerlidir. Ama bu esasen tüm vatandaşların eşitliği sonucunda doğal olarak gerçekleşecek bir sonuçtur. Belli bir bölgede yaşayan en kalabalık gruba farklı grup olarak özel imtiyazlar tanınması biçiminde olamaz. Ben Kanada'da federal politikaya özellikle bu ilkeleri uygulamaya sokmak için girdim. O zaman da şimdi de kesinlikle inanıyorum ki federalizm tanımı itibariyle çok üstün bir hükümet biçimidir. Çünkü monolitik hükümetten daha çoğulcudur. Bu nedenle de insanlar ve gruplar arasındaki çeşitliliğe saygı gösterir. Genelde federalizm altında özgürlüğün temeli her türlü üniter ulus devlette olduğundan daha güçlüdür. 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi geleneğine de ABD'nin 1791 tarihli İnsan Hakları Bildirisi geleneği de uygun olan Kanada Anayasası, bireye tüm devlet ve hükümet kuruluşlarının üzerinde bir öncelik tanımış, bunu yapmakla egemenliğin tümüyle insanlara ait olduğunu ve onların eşit vatandaşlar olduğunu kabul edip onaylamıştır. Açıkça görülüyor ki böyle bir anayasanın kabulü en katıksız liberalizme uygundur ve o ilkelere göre sivil toplumun tüm üyeleri bazı belli temel haklara sahiptir. Herhangi bir kolektivite, ulus, etnik ya da dinsel grup bu hakları onların elinden alamaz. Bu kavrama göre sivil toplumun tüm üyeleri insan kişiliklerdir. Yani ahlaki bir düzenin üyeleri olan, özgür ve kendi aralarında eşit, her biri kendi gururuna ve sonsuz değere sahip kişilerdir. Bu durumlarıyla mekan ve zaman kazalarını aşarlar. Evrensel insanlık ruhunda yerlerini alırlar. Bu kişiler atadan kalma hiçbir geleneğin kendi ırklarına ya da dinlerine, doğuş koşullarına ya da ortak tarihlerine bağımlı olma yolundaki baskısı altına alınamazlar. Buradan anlaşıldığına göre hakların sahibi etnik grup değil, bireydir. Siyasal bir grup o hakları ancak üyeleri kendisine vekalet verdiyse kullanabilir. Kanada Anayasası'nın ruhu ve içeriği böylelikle bireyi yalnız devletin zorbalığına karşı değil, katıldığı herhangi bir azınlık grubunun zorbalığına karşı da açık seçik biçimde korumaktadır. Bu ilkeleri gözden geçirdikten sonra siyasal kimlik içindeki herhangi bir gruba farklı topluluk gözüyle bakıldığı takdirde bireyin haklarının o grubun hakları altında izleneceğini, Balkanlaşmaya yönelik tehlikeli kapıların açılacağını, liberal devletin temelini dinamitleme tehdidiyle karşılaşılacağını açıkça görmek mümkündür. Böyle bir bakış açısının siyasal düşünce akımı içinde yeni baştan yer alması, tarihe gömüldüğünü sandığımız modern çağ öncesi çatışmalara dönüşün bir girizgahı gibidir. Eğer 21. yüzyılın ağzında bizi bekleyen şey yine bir 19. yüzyılsa, o zaman 19. yüzyılın büyük düşünürlerinden Lord Acton'a bir kere daha kulak vermenin, 20. yüzyılı kana bulayan milliyetçiliğin yanlışları hakkında ne büyük ve dikkate değer kehanetlerde bulunmuş olduğunu görmenin yararı olacaktır. Büyük demokrasiler ya öz yönetimi birliğe feda edecek ya da onu federalizmle koruyacaklardır. Birçok ulusun tek bir devlet altında bir arada var olması hem bir sınavdır hem de o toplulukların özgürlüğünün en sağlam güvencesidir. Ayrıca uygarlığın da başta gelen araçlarından biridir. Farklı ulusların bir devlet altında bir araya gelmesi insanların uygar bir hayat için bir toplum içinde bir araya gelmesi kadar gereklidir. Siyasal sınırlarla ulusal sınırlar çakıştığı zaman toplumun ilerlemesi durur. Uluslar tıpkı insanların birbiriyle ilişkiyi kesmesi durumuna düşer. Farklı ırkları tatmin etmeyi beceremeyen bir devlet kendi kendini mahkum eder. O toplumları nötralize etmeye, asimile etmeye ya da kovmaya çalışan bir devlet öz yönetimin ana temelinden yoksun kalmış demektir. Bu durumda milliyet teorisi tarihte geriye atılmış bir adım olur. Federalist Yol, Carlos Fuentes.
Meksikalı romancı Carlos Fuentes belki de Latin Amerika'nın en kalıcı edebi yeteneğidir. Birbirini izleyen 10 yıllar içinde tanık olduğumuz yapıtları arasında Artemio Cruz'un ölümü, Terra Nostra yani bizim ülkemiz ve Los Dias Enmascarados yani maskeli günler bulunmaktadır. Fuentes bugün Meksiko City'de ve Londra'da oturmaktadır. Bu makale önce MPQ'nun 1991 kış sayısında Milliyetçilik Sonrası Meksika başlığıyla yayınlanmış, daha sonra 1994 yılında Fuentes'te Chiapas isyanı konusunda yapılan bir röportajdan alıntıyı da içerecek biçimde genişletilmiştir. Meksiko City. Kedi artık çuvaldan çıkmıştır. Anında iletişimin, enformasyon bolluğunun, görsel kelime haznesinin dünyasına serbestçe dolaşmaya başlamıştır. Yeni siyasal dil bilgisi duvarları havaya, demir perdeleri ironi pencerelerine dönüştürmektedir. Karşılıklı ekonomik bağımlılık, teknolojik ilerleme ve anında iletişim üçlüsü, belki de Moskova'dan Madrid'e, Meksiko City'ye kadar hepimizi bolluğun paylaşılacağı daha iyi bir dünya düzenine götürebilir. Ama daha bu kapı açılır açılmaz dünyanın çoğu yerinde bir takım kültürel sorunlar kutlamaları bozarcasına patlayıvermiştir. Paradoks şuradadır. Eğer ekonomik mantık bize gelecek yüzyılın dünya ulusal ekonomileri arasında küresel bütünleşme çağı olacağını gösteriyorsa, kültürel mantıksızlıkla burnunu uzatıp bu yüzyılın aynı zamanda etnik taleplerin, dirilen milliyetçiliklerin de yüzyılı olacağını söylemektedir. Bir yanda Ukraynalılarla Litvanyalılar, Gürcülerle Ermeniler, Moldovalılarla Azerbaycanlılar topuklarınızın dibinde sızlanırken, verimli güçlerin dünya çapındaki bütünleşmesi ilkesini inkar ederlerken, siz küresel bütünleşmeye giden adımları nasıl hızlandırabilirsiniz? Bu noktada siyasal hayal gücüyle kültürel hayal gücünün bir araya gelip şu soruyu sorması gerekir. Biz küresel ekonomik talepleri bu milliyetçi taleplerin dirilmesiyle bağdaştırabilir miyiz?